Gençlik Radyosu Hayalin Gücü programından herkese merhaba. Ben Esra Ersoy. Her hafta olduğu gibi bu hafta da sizlerle birlikte sevginin, iyiliğin ve hayalin gücünü keşfedeceğimiz programımıza siz sevgili dinleyicilerim, yani yol arkadaşlarım, hepiniz çok çok hoş geldiniz. Bu hafta da her hafta olduğu gibi hayallerimiz ve kalbimize ışık tutan tutkularımız için yorulmadan çabaladığımızda her şeyin mümkün olabileceğini deneyimleyeceğimiz bir program olacağına inanıyorum. Bugün programımızın önemi benim ve eminim ki hepimiz için çok güzel, çok önemli. Gururumuzu, göğsümüzü kabartan Cumhuriyetimize yazın, Cumhuriyetimiz bugün programımızın konusu ve aslında iki çift mavi gözün bir ulusun kaderini nasıl değiştirdiği, hayalin sonsuz çalışmayla birleşerek gelecek güzel günlerin, yani Cumhuriyetimizin inşasına ön ayak olmasını, Cumhuriyet yolunda kilometre taşlarını oluşturan önemli olayları, yani ulusumuzun bugününü oluşturan yüzyıllık tarihsel sürecini hep birlikte konuşacağız. Bugün konuğum tarih öğretmeni ve yazar sevgili Mustafa Fırat. Hoş geldiniz. Bu güzel programa geçmeden önce hepimizin göğsünü gururla kabartan Cumhuriyetimize yazılmış harika bir şarkıyla giriş yapalım mı? Norm Ender'den
Evet.
Parla geliyor. Ve yıldızım, parla beyaz ve kırmızı, sensin yolum Cumhuriyet. Parla, parla, parla, 100 yaşındasın. Çok iyi geldin bu şarkı bize. Tekrar hoş geldiniz hocam. Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
Hoş bulduk Esra'cığım. Ben Mustafa Fırat, Serçe Bengelsiz Mesleki Teknik Anadolu Lisesi tarih öğretmeniyim. Uzun yıllardır burada çalışıyorum. Bu okul açıldığından beri burada öğrencilerimle beraber eğitim öğretim hayatı içindeyiz. Evliyim, 3 çocuğum var. Çocuklarımdan biri de Sıla kızım da serebral palsili bir çocuktu ve bu okuldan mezun oldu. Ben burada hala öğretmenlik yapmaya devam ediyorum. Şu anda da öğrencilerimle beraber bir sınıf ortamındayız.
Çok güzel hocam. Yani aslında dinleyicilerin bir kısmı bugün sizin sayenizde radyoya birebir şahitlik etmiş oluyor. İlk sorumla başlamak istiyorum hocam. Birinci Dünya ve Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı, yani 1914-23 dönemler arasındaki önemli bir olaydan bahsetmek istiyorum. Birinci
Buyurun.
Dünya Savaşı'ndaki hangi olaylar bugünkü Cumhuriyet'in temellerinin atılmasına katkıda bulundu? Bunu genel olarak nasıl değerlendirirsiniz?
Ha şimdi Esra'cığım, Cumhuriyet dediğimizde tabii bizim aklımıza ilk gelen şey halkın kendi kendisini yönetmesi esasına dayanan bir yönetim şeklinin ortaya çıkması. Fakat bununla beraber insanların özgürce söz söyleyebildiği, kendi geleceklerine ilişkin kararlar alabildikleri bir demokratik sistem aklımıza geliyor. Aslında Türk toplumunun başka bir ifadeyle Türk İslam toplumunun demokrasiyle tanışıklığı çok yakın zamanlarda değil, Cumhuriyet fikriyle tanışıklığı. Bunu biraz daha hani geriye götürdüğümüz zaman, dört halife döneminde seçimle halifelerin iş başına geliyor olması ve yine ilk Türklerde toylarda, kurultaylarda devlet başkanının, hükümdarın belirleniyor olması, bunların hepsi bizim Türk toplumunun kendi kendisini yönetme anlayışını öteden beri benimsemiş olduklarını gösteriyor. Fakat modern anlamda halkın yönetime katılmasını sağlamak, halkın yönetime katılma sürecini geliştirmek, tarihsel gelişimi Cumhuriyet'in ilanıyla gerçekleşiyor. Ama bunun daha öncesi de var. Tabii 1876 yılında ilk anayasamız olan Kanuni Esasi'nin ilan edilmesiyle başlayıp gelişen bir süreç bu. Biliyorsun, Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu çalkantılı durumdan, zor durumdan Osmanlı Devleti'ni kurtarmak amacıyla bir takım fikir akımları ortaya çıkmıştı. Avrupa'ya gönderilen ve Avrupalıların onlara Jön Türk dediği, bizim genç Türkler adını verdiğimiz bir genç kitle, genç aydın kitle Avrupa'da aldıkları eğitim sonucunda Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu durumdan kurtarılması için bir takım reçeteler, fikir akımları, düşünceler ileri sürmüşlerdi. Bu fikir akımlarından bir tanesi işte Osmanlıcılık, bir tanesi işte sonra gelişen Türkçülük, çok sonraları tabii, meşrutiyet fikri. Bu Jön Türklerin ana fikri, Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu durumdan kurtarılmasının tek çaresi olarak meşrutiyetin bir an önce ilan edilerek halkın yönetime katılmasını sağlamak yoluyla devletin toplumun içinde bulunduğu zor durumdan kurtuluşu gerçekleştirmek. Tabii bu Jön Türkler dediğimiz genç aydınlar aslında padişaha karşı değiller. Fakat Osmanlı toplumu birçok milletten oluşan, birçok dinden oluşan bir toplum. Bu birçok millet ve dinden oluşmuş toplumu, Osmanlı toplumunun içindeki birliği, bütünlüğü bozmak amacıyla Avrupalı devletler bazı gayrimüslim unsurları kışkırtıyorlar. Özellikle Rusya başta olmak üzere Hristiyanları haklarını koruma bahanesiyle Osmanlı Devleti'nin iç işlerine müdahale ediyorlar. O dönemlerde yine Osmanlı toplumun içinde yaşayan Ermenilerin haklarını 1878'den sonra gündeme getiriyorlar. Berlin Konferansı, Berlin Anlaşması ile beraber. Dolayısıyla bir karmaşa var, kaotik bir durum var. Hristiyanların haklarını bahane eden Avrupalılar var. Bunlar Osmanlı Devleti'nin iç işlerine müdahale edebilecek kadar ileri gitmişler. Bu durumlar karşısında bizim o zamanki aydınlarımız, Jön Türklerimiz, devletin içinde bulunduğu durumdan kurtarılması için bir an önce meşrutiyetin ilan edilmesi gerektiğini savunuyorlar ve padişaha bu konuyu empoze ediyorlar. Nihayetinde 1876 yılında ilk anayasamız olan Kanuni Esası ilan ediliyor. Anayasalı, parlamentolu bir yönetime geçilmiş oluyor. Osmanlı tarihinde çok önemli bir gelişmedir. Ama neyi örnek alıyorlar bizimkiler? İngiltere'deki Meşruti Krallık yönetimini örnek alıyorlar. Bizde de Parlamento, Ayan Meclisi ve Mebusan Meclisi İngiltere'de olduğu gibi iki kanattan oluşuyor. Tabii başta İngiltere'de olduğu gibi kral, kraliçe ve bizde de başta padişah olmak üzere böyle bir yönetim modeli gelişiyor. Bu yönetim biçiminde, meşrutiyet dediğimiz bu yönetim biçiminde halkın yönetime katılması, halkın kendi geleceğiyle ilgili söz söyleme ve karar alabilme iradesi de ortaya çıkıyor. Aslında Cumhuriyet'in temellerini biz bu kadar bir geçmişten alıp getirebiliriz. Ancak 1876'da ilk anayasanın ilan edilmesinin hemen akabinde ne yazık ki Ruslarla 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı ortaya çıkıyor. Biz buna 93 Harbi diyoruz. Bu 93 Harbi durumunu bahane eden Sultan Abdülhamit meşrutiyet yönetimine son veriyor. Anayasayı kaldırmıyor. Fakat parlamentoyu kapatıyor. Böylece tek başına ülkeyi yönetiyor.
Çok değerli katkılar, çok teşekkür ederim. Hocam şimdi benim size dün de söylediğim gibi aslında bu gerçekten çok uzun ve böyle başlı başına radyo programının bunun üzerine yapılması gereken bugün konuştuğumuz konular. Ama maalesef ki hocam bir süre benim programım bir yayın süresi. O yüzden diğer sorulara da geçebilmek adına özellikle benim çok üzerinde konuşmak istediğim asıl Cumhuriyetimiz. Aha. Çok teşekkür ederim. Bundan sunmak isteyeceğim başka bir katkı olur mu? Diğer soruma geçeyim mi?
Tabii geçebilirsin. Sen akışına ben müdahale etmek istemiyorum. Tabii ben aldım ders anlatır gibi hazır çocuklar da buradayken biraz da durumu fırsata çevirmek diyoruz. Çocuklarım da öğrensinler konuyu diye. İstersen geçiş yapabiliriz tabii ki.
Tamamdır hocam, çok teşekkür ederim. Yani dediğim gibi ileri zamanlarda zaten tekrar sizinle müsaitliğiniz olması durumunda bir program yapalım. Ben şimdi diğer soruma geçeyim. Peki hocam, Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda sizi en çok etkileyen kahramanlık öyküleri nelerdi? Yani aslında şöyle de sorabilirim. Bir kahraman, yani artık benim gözümde kahraman, o savaş sırasında sizin aklınıza gelen ve evet bu benim için bu kişi çok önemli. Çünkü şöyle bir etkisi oldu diyebileceğiniz bir kişi var mı?
Tabii ki olmaz olur mu? Şöyle söyleyeyim. Mustafa Kemal Atatürk Havza genelgesini yayımladıktan sonra Havza genelgesiyle yurdun, memleketin işgal edilmesine karşı Türk toplumunun tepki göstermesini ve mitingler yapmasını istiyor. Bu miting yapılma sürecinde İstanbul'da da birçok miting yapılıyor. Yani Türk topraklarının İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmesi o durumuna karşı Türklerin haklı sesini dünyaya duyurmak amacıyla yapılan mitinglerdir ki bu mitinglerde bizim edebiyat dünyamızın çok önemli isimlerinden biri, Kurtuluş Savaşımızın kahramanlarından biri olan Halide Edip Adıvar'ın yaptığı o müthiş konuşmalar, ben o konuşmaların metinlerini okuduğumda, dinlediğimde hakikaten tüylerim diken diken olurcasına o günleri o olayın içinde yaşıyor gibi hissediyorum kendimi. Beni etkileyen çok önemli olaylardan biri, kişilerden biri Halide Edip Adıvar'dır tabii ki. Kurtuluş Savaşı'nın sembol isimlerinden biridir. O açıdan hem entelektüel dünyamıza, hem edebiyat dünyamıza, hem de Kurtuluş Savaşı'mıza çok büyük katkıları olan çok değerli bir kadın. Cumhuriyet değerlerinin kadınlarımıza kattığı kazanımlar açısından düşündüğümüzde Halide Edip Adıvar'ın bu mücadele sürecindeki rolü, görevleri, yaptığı çalışmalar bununla örtüşüyor, bütünleşiyor. Nihayetinde öyle ki ben Cumhuriyeti kadınların iradelerinin yönetime yansıması olarak görüyorum. Kadınlara büyük kazanımlar getiren büyük devrimler olarak görüyorum. Nitekim birçok Avrupa ülkesinde kadınlara sebebe seçilme hakkı çok sonraları 1970'li yıllara varan bir sürece kadar tanındığı halde bizde hemen Cumhuriyet'in ilanının akabinden 1930, 33 ve 34 yıllarında Atatürk kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıyor. 1926 Medeni Kanunu ilan ederek, Medeni Kanunu kabul ederek kadınlara boşanma, mirastan yararlanma gibi haklar tanıyor. Yani Cumhuriyet bir anlamda kadınların toplumsal hayata, üretime ve siyasal yaşama katılması sürecini ifade ediyor. En büyük kazanımlar kadınlara getirilen kazanımlar diye düşünüyorum. Bu anlamda Halide Edip Adıvar'ın Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcındaki o müthiş konuşmaları bu kazanımlarla örtüştüğünde anlam kazanıyor. Benim için çok değerli diye düşünüyorum.
Çok teşekkür ederim. Gerçekten aslında birçok kişiyi o içinde bulunduğu dönem içerisinde değerlendiriyoruz o koşullara tabii göre. Ama sizin de anlattıklarını da bağlı olarak şunu eklemek istiyorum. Bazı isimler özellikle bulunduğu dönemden de artık çıkıp o günümüzdeki, bugünkü hala bizim davranışlarımıza, yaşayışlarımıza kadar etki edebilen olaylar yaşatıyor bize. Atatürk bunların en güzel örneği zaten. Atatürk bir sürü şu anda bulunduğumuz haklarımız, şu anda burada radyo programı yapabiliyorsak her şeyin temelinde o var. Onun ideolojisi tabii var. Halide Edip de bunun için çok güzel bir rol model. Hala günümüz içinde kadınlar için. Aslında biraz sonra bunu detaylı olarak konuşacağız ama Cumhuriyet temel olarak eşitlik, herkesin eşit olarak toplumda var olabilmesine, insanca yaşayabilmesine dayanıyor. Çok teşekkür ederim. Çok güzel katkılar. O zaman şimdi bu keyifli sohbete çok daha anlamlı başka şekilde devam edelim mi? Hep birlikte.
Tabii.
Kolay kazanılmadı Cumhuriyet. Biz var olduk ilelebet. Atatürk'ün izinde onun ilkeleriyle yaşasın Cumhuriyet diyoruz. Ve Can Mutlu'dan Cumhuriyet'in 100. yıl marşını hep birlikte dinliyoruz.
Yıllar geçti, 100 yıl oldu bugün. Cumhuriyet'le koca bir asrı doldurdu. Hala o günkü heyecan, hala aynı bugün. En büyük destan bu, gururla dolduk. Yıllar öncesinde bitti esaret. Atanın yadigarı bu bize emanet. Hala o günkü umut, hala aynı bugün. En büyük destan bu, Cumhuriyet. Kolay kazanılmadı Cumhuriyet. Biz var oldukça sürecek ilelebet. Atatürk'ün izinde onun ilkeleriyle yaşasın, yaşasın Cumhuriyet. Kolay kazanılmadı Cumhuriyet. Biz var oldukça sürecek ilelebet. Atatürk'ün izinde onun ilkeleriyle yaşasın, yaşasın Cumhuriyet. Atatürk'ün izinde tam bağımsız Türkiye. Bağırın, çağırın. Yüzyıl oldu bugün. Cumhuriyet'te koca bir asrı doldurduk. Hala o günkü heyecan, hala aynı bugün. En büyük destan bu, gururla dolduk. Yıllar öncesinde bitti esaret. Atanın yadigarı bu bize emanet. Hala o günkü umut, hala aynı bugün. En büyük destan bu, Cumhuriyet. Kolay kazanılmadı Biz var oldukça sürecek ilelebet. Atatürk'ün izinde onun ilkeleriyle yaşasın, yaşasın Cumhuriyet. Kolay kazanılmadı Cumhuriyet. Biz var oldukça sürecek ilelebet. Atatürk'ün izinde onun ilkeleriyle yaşasın, yaşasın Cumhuriyet. Atatürk'ün izinde tam bağımsız Türkiye. Bağırın, çağırın.
Sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda burada bu programı yapabiliyorsak, demin de dediğim gibi ve bu şekilde sizle karşılıklı olarak konuşabiliyorsak, bunların hepsi aslında şu anda içinde yaşadığımız Cumhuriyet ve biz de bunun gençleri olduğumuz için. O yüzden sizin huzurunuzda tekrar atamıza, yani Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Ve onlar sayesinde aslında şu anda gerçekten özgür, belki de kendi varlığımızı bile yaşayamayan varlıklar olarak yaşamını sürdürebilecekken kendimiz ve ülkemiz adına birçok yeni faaliyete, gelişmeye imza atıyoruz. Peki bir başka soruyla devam etmek istiyorum hocam şimdi.
Tamam.
Akıllarımızdan silinmeyecek o harika tarih, Türkiye'nin Cumhuriyet'in ilanına geçmek istiyorum. Aslında demin bu konuşmalarımızda hep bu konuya bir giriş yapmış olduk. Hocam şimdi bir sorum şu. Sizce Cumhuriyet fikrinin dayandığı temelli ideoloji ve hedefler neler? İdeolojisinden kurulmasına kadar geçen o süreci nasıl değerlendirirsiniz?
Teşekkür ederim. Şimdi Cumhuriyet fikri, Cumhuriyet ideolojisi, Türk toplumu için Cumhuriyet fikri ve Cumhuriyet ideolojisi birdenbire ortaya çıkan bir fikir ve bir ideoloji değil.
Evet.
Tarihsel derinliği var mutlaka. Türk toplumu Orta Asya'da varlık gösterdiği tarihlerden bugüne kadar sürekli siyasal hayatın içinde bir biçimde kendisini hissettirmiş temsilcileri aracılığıyla, biz mesela boy beyleri diyoruz Orta Asya'daki topluluklar açısından, boy beyleri üzerinden siyasal hayata katılma eğilimi göstermiş. Fakat modern anlamda, yani halkın yönetime katılması anlamında bir tarihsel gelişme süreç Cumhuriyet'in ilanıyla gerçekleşmiş. Türk toplumunun Cumhuriyet'i ilan ederek siyasal hayata katılma süreci Ulusal Kurtuluş Savaşımızın sonucunda gerçekleşen bir durum. Aslında Türk toplumu Ulusal Kurtuluş Mücadelesini verdiği tarihsel süreç içinde yönetime katılmayı, kendi geleceğiyle ilgili söz söyleme ve karar alabilme iradesini gösterme eğilimi de göstermiş ve bunun sonucunda Cumhuriyet fikrine ulaşmış. Atatürk'ün zaten başından beri aslında aklında Cumhuriyet yönetimi var. Cumhuriyet idaresi üzerinden demokratik bir toplum inşa etme düşüncesi, fikri var. Fakat koşullar çok uygun olmadığı için onu hemen deklare etmiyor. Atatürk çok büyük bir lider. Toplumun nabzını elde tutan, toplumun ne istediğini bilen, toplumun ne zaman şekillendireceğini ve nereye doğru yönlendireceğini çok iyi bilen büyük bir stratejist aynı zamanda.
Kesinlikle.
Böyle olduğu için, yeri ve zamanı gelmediği için henüz o fikrini beyan etmiyor, etmek de istemiyor, açığa da vurmuyor. Fakat çok yakınındaki insanlara bunu ifade ettiğini biliyoruz. Yani zamanı geldiğinde Cumhuriyet'i ilan edeceğini biliyoruz. Ama onun Cumhuriyet fikrine, halkın kendi kendisini yönetmesi esasına dayanan, yani milli iradenin egemen olması fikrine dayanan fikirlerini biz en somut Ulusal Kurtuluş mücadelemiz sürecinde Amasya genelgesinde görüyoruz. Orada açık ve net olarak ifade ediyor. Milletin geleceğini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır derken aslında bunu ifade ediyor. Amasya genelgesi bizim için çok milat niteliğinde çok önemli kararların alındığı, önemli fikirlerin ortaya atıldığı bir genelgedir. Hem ulusun içinde bulunduğu durumu tespit ediyor ve ulusun içinde bulunduğu bu kötü durumdan ulusun nasıl ve hangi araçlarla kurtarılacağını ortaya koyuyor Amasya genelgesi. Ve orada da milletin geleceğinin tehlikede olduğu, vatanın işgal altında bulunduğu, milletin geleceğinin yine milletin iradesiyle kurtarılacağı fikrini işliyor Mustafa Kemal Atatürk. Bu açıdan hani Cumhuriyet'in ilanına gelinceye kadar, 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet'in ilanına gelinceye kadar Cumhuriyet'in, Cumhuriyet fikri, Cumhuriyet değerleri yavaş yavaş o kurtuluş mücadelesi süreci içinde oluşarak Kurtuluş Savaşı'nı veren kadrolar da neredeyse benimsenir duruma geliyor. Ama biz bunu hani böyle çok yüksek bir benimsenmek mi diyoruz? Elbette değil. Bir takım Atatürk'ün yakın arkadaşları, işte Kazım Karabekir gibi bunların, bu inkılapların yavaş yavaş yapılmasından yanalar. Ama Atatürk bunların çok devrimci bir ruhla yapılmasından yanadır. Dolayısıyla böyle bir süreç işliyor Kurtuluş Savaşımız içinde.
Çok teşekkürler hocam. Yani Aslında benim böyle kafamdaki o Cumhuriyet fikri derslerden öğrendiğimiz, benim kendi sonrasında işte bakıp öğrendiğim Cumhuriyet fikrini birkaç dakika içinde en fazla bu kadar güzel özetlenebilirdik. Çok teşekkür ederim. Çok açıklayıcı oldu. Ve aslında yani bunun hemen bir anda gelişen bir şey değil. İlk başta sizin de bahsettiğiniz gibi Atatürk halkın o anki durumuyla bunu ilk başta bir düşüncesel olarak oturtmak gerektiğini, bunun işte genelgelerle, o söylediği cümlelerle zaten bunu birçok yerde belirttiğini, her şeyi çok güzel özetlediniz. Şimdi biraz şunu sormak istiyorum hocam. Cumhuriyet'in temelleri konusuna giriş yaptığımızda, yani hukuk ve eğitim reformlarından, önemli inkılaplardan bahsettiğimizde, Atatürk'ün hukuk reformları, medeni kanun kabulü, eğitimde köklü değişiklikler, yeni alfabe, kadın hakları, sosyal değişimler gibi. Sizce bu inkılapların genel olarak yapılma nedeni neydi ve bizim tarihsel sürecimize etkisi nasıl oldu?
Esra'cığım, şimdi inkılapların yapılmasının arkasındaki ana motivasyon, ana düşünce nedir soruna ben kısaca şöyle cevap verebilirim. Atatürk medeni, modern bir toplum meydana getirmek istiyor. Aslında tarihi ve kültürü bakımından modern olan, medeni olan Doğu medeniyetinin ana kodlarını da oluşturan Türk toplumunun o oluşturduğu medeniyetin gün yüzüne çıkarılmasını sağlıyor. Biz hani böyle çok batıcı bir perspektif çiziyoruz ama evet, muasır medeniyetlerin üzerine çıkarmak diye tarif ediyoruz. Fakat kendi kültürüyle, kendi medeniyetiyle o seviyenin üzerine çıkmayı ifade ediyor. Ziya Gökalp'i bu anlamda okumak ve anlamak gerekir. Zira Atatürk'ün medeniyet ve kültür konusundaki fikirlerini etkileyen önemli bir düşünürdür Ziya Gökalp. Onun da bu konudaki kitaplarını hatırlamakta fayda var. Şimdi görünüşüyle, yaşayışıyla ve siyasal tavırlarıyla modern, medeni bir toplum için gereken şeyler nelerdir? Mustafa Kemal bunlara odaklanmış. Her şeyden önce kadın ve erkeğin, yani toplumu oluşturan iki farklı cinsiyet, erkek ve kadının birbiriyle eşit duruma gelmesi çok önemli bir gelişme. Bu nedenle bütün hani tarihimiz boyunca biraz arka plana itilmiş, ev hayatına hapsedilmiş kadının toplumsal hayatın ve üretim süreçlerinin içine çekilmesi, siyasal hayatın içinde yer almasını sağlamak açısından hem medeni kanun hem de kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkının tanınması çok önemli inkılaplardır. Bir defa medeni kanunla, 1926 medeni kanunuyla erkeğin eşitliği sağlanmış. Kadına mirastan yararlanma, boşanma hakkı, kadının da erkekten boşanma hakkının olduğu kabul edilmiş. Dolayısıyla kadına birçok hak tanınmış medeni kanunla. Medeni kanun çok önemli bir inkılabımızdır. Bu yönüyle kadın erkek eşitliğini sağlayıcı bir inkılap olarak ele alabiliriz.
Çok teşekkürler hocam. Yani aslında bu bir şu an yüzyıllık süreci konuşuyoruz ve bu yüzyıllık süreçte tek bir olayla ya da birkaç olayla değil, bu bizi şu anki konumuza getirebilen birçok olay var. Ve aslında sizin bu anlattığınız şeylerle de başta Atatürk olmak üzere bu birçok kişinin, tarihsel ismin burada rolü büyük, etkisi büyük. Bir diğer sorum da şunun hakkında olacak. Ekonomik kalkınma ve sanayileşmenin Atatürk için oldukça önemli olduğunu biliyoruz. Bunun temel nedeni yerli üretimin, yani ihracatın bir ülkenin gelişmesi için olmazsa olmaz olarak görmesi olarak değerlendiriyorum ben kendi adıma. Size sormak istediğim de şu. İktisat, İstiklal Savaşı, sanayileşme ve modernizasyon çabaları, kısaca Türkiye'nin ekonomik kalkınması için yapılan önemli girişimler nelerdir hocam?
Şimdi Esra'cığım, Atatürk Cumhuriyeti kurduğunda bizim nüfusun büyük oranda %80'i köylerde yaşıyordu. Hemen hemen sanayi yok denecek kadar çok azdı. Öyle ki yani şimdi Osmanlı'dan devreden bir sanayi var ama yok. Duyun-i Umumiye İdaresi kurulmuş, maliye kaynaklarına el konulmuş vesaire. Yani tablo o kadar kötü ki köylü hayvancılık ve tarımla uğraşıyor. Sanayi yok, ticaret başkalarının, gayrimüslim unsurların elinde. Dolayısıyla Türk toplumu kendi geçimini sağlayabilecek araçlara çok sahip değil. Şimdi Atatürk öncelikle köylüye el atıyor.
Atatürk'ün bir lafı var, köylü milletin efendisidir sözü, o günün reel politiğinde bir gerçekliği, bir hakikati ifade ediyor. %80'in üzerinde bir köylü nüfus ve bu köylü nüfusun sahip olduğu geçim kaynakları. Ama bunlar çok sınırlı. Tarım sınırlı, hayvancılık sınırlı. Dolayısıyla Atatürk'ün ilk iyileştirme yaptığı alan köylünün üretim ve geçim kaynakları üzerinde bir iyileştirmeye gidiyor. Mesela aşar vergisini kaldırıyor ve kooperatifçiliğe köylünün ürettiklerini pazarlamasını sağlamak üzere, onun üretimini kolaylaştırmak üzere kooperatifçiliğe çok önem veriyor. Zirai üretime önem veriyor. Yaptığı en önemli gelişmeler, inkılaplar bunlar. Tabii 1930'lu yıllara geldiğinizde Atatürk planlı bir sanayileşme hamlesi de başlatıyor. Yani o bizim 1930'lu yıllarda devletçilikle beraber gelişen bir hamledir o. Birinci 5 yıllık sanayi planı, ikinci 5 yıllık sanayi planı hayata geçiriyor ama İkinci Dünya Savaşı'nın nedeniyle ikinci sanayi planı hayata geçirilemiyor. Çok sayıda ham maddesi ülkede olan ürünlerden mamul madde üretme gayreti var. Seka kağıt fabrikasından tut, demir çelik fabrikalarına, şeker fabrikalarına kadar, cam fabrikalarına kadar içeride ham maddesi olan ürünlerden mamul madde üretimine geçiş yapılıyor. İşte tütün fabrikalarından şeker fabrikalarına, şeker pancarından şeker üretmeye varıncaya kadar. Tabii tüm bu gelişmelerin aslında başlangıcı İzmir İktisat Kongresi'dir. Daha biz Kurtuluş Savaşı yaparken o süreç içinde ekonomik bağımsızlığa vurgu yapmak ve ulusal kaynakları güçlendirmek anlamında bir iktisat kongresi topluyor Mustafa Kemal Atatürk ki bu çok önemli bir gelişmedir. Orada da iktisat kongresinde de yine ham maddesi ülkede bulunan ürünler üzerinden bir sanayileşme hamlesinin geliştirilmesi konusu ele alınıyor ve misak-ı iktisat yani ekonomik bağımsızlık ilkesi benimseniyor. Tabii temelinde Türkiye'nin ekonomik kaynaklarının, ekonomik gelişmelerinin temelinde 1930'lu yıllarda atılan bu adımlar, bu inkılaplar var. Bunu böyle görmek ve böyle değerlendirmek lazım.
Mustafa Fırat Hocam, size çok teşekkür ederim. Bugün çok değerli konular konuştuk. Ülkemizin 100 yıllık tarihsel sürecini ama her şeyden önemlisi Cumhuriyetimizin kuruluşunda geçen olayları, Ulu Önder Atatürk'ümüzü ve bu süreçte Cumhuriyetimize kadar gelen bu süreçte ne denli katkıları olduğunu gelişimizde çok güzel konulara değindiniz. Bir öğretmen, tarih öğretmeni ve yazar kimliğinizle aynı zamanda çok insan dokunuyorsunuz. Özel hayatınızda da tanıyan bir insan olarak bunu söyleyebilirim. Bugün sunduğunuz katkılar da çok değerli hocam. İyi ki varsınız. Hepimizin hayatına var olun. Sizin gibi böyle ülkesini, vatanını seven, bilgili ve en önemlisi öğrencilerine değer veren peki tek insan olarak öğretmenlerimiz olduğu sürece her daim gelişeceğiz ve gelecek umut bitmeyecek diye düşünüyorum. Atatürk'ümüzün, Ulu Önder Atatürk'ümüzün bize bıraktığı bu güzel mirası, Cumhuriyetimizi her daim koruyacağız ve ülkemizde böyle parlak gençler olarak meşaleyi her daim sürdüreceğiz ileri giderek, hedefimiz bu yönde. Ve bu güzel bölümü şu sözle bitirmek istiyorum Atatürk'ümüzü. Gençler, cesaretinizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz atmakta olduğunuz terbiye, siz almakta olduğunuz terbiye baştan okuyorum. Bu güzel bölümü aslında Atatürk'ümüzün şu sözleriyle bitirmek istiyorum. Gençler, cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz. Atamızın bize armağan ettiği bu güzel cumhuriyetin fikri hür, vicdan hür ve her daim ilerleme hedef alan genç bir kadının bir ferdi olmaktan ben kendi adıma çok gururluyum. Ve Atatürk'e mutlu mesajın şu değerli sözleriyle cevap vermek istiyorum. bıraktığı mirası koruyoruz adı. Hala hep birlikte buradayız. Bizlerden istediğin gibi bilgide güçlü, çalışkan ve yüksek karakterli bireyler olmak için çabalıyoruz. Bu güzel vatan için bir olmaya, üretmeye, yan yana yürümeye devam ediyoruz. Seni anlıyoruz, seni hissediyoruz, seni kalbimizde yaşatıyoruz. Atan minnettarız, bugün 100 yaşındayız. Hocam, tekrar davetimi kabul edip geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu mesajı kendi adıma ve çoğu gencimiz adına şu anda seslendirdiğimi hissediyorum. Program başında da dediğim gibi, başta Atatürk'ümüz ve silah arkadaşları olmak üzere bu vatanın kurulmasında bir katkı sağlayan ve bizim bugünlerde şu an bu konuşmayı yapabiliyor olmamıza katkıda bulunan herkese çok ama çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Biz var oldukça, siz var oldukça Cumhuriyet her daim var olacak. Çok teşekkürler. Evet sevgili dinleyicilerim, bir teşekkür de size etmek istiyorum. Bu haftanın da bugünlük sonuna geldik. Bu güzel programı dinlediğiniz için, bir de eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Her hafta Perşembe günü saat 14'te Gençlik Radyosu'nda buluşmak dileğiyle. Her zaman dediğim gibi biz bir yolculuktayız bu programda, ama daha da önemlisi hayatta. Yolu, sevgi, iyilik olan herkesin her zaman çok güzel olsun. Çiçekler alsın yolunda. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu güzel programı Tarkan, Serna Hatun şarkısıyla kapatıyoruz. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.
hiç sönmez, hep yanar. Bizdeki bu yangın hiç sönmez, hep yanar.